Herkese merhaba. Suç Konusu Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlayda. Bu bölümde yine oldukça ilginç bir vakadan bahsedeceğiz. Ama öncesinde sizlere Patreon'dan Suç Konusu'na üye olarak bir yandan ekstra içeriklere ve yayınlanan yeni bölümlerin Instagram'dan paylaşmama uygun olmayan olay yeri fotoğraflarına erişim sağlayabileceğinizi, bir yandan da Suç Konusu'na destek olabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Vakayı anlatmaya geçecek olursak, 13 Eylül 2005 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde yer alan Lubbock şehrinde çöp toplama alanında çalışan işçiler çöplerin içinde alışılmadık bir şey fark ettiler. Gördükleri şey bir bavuldu. Evet, belki çöplükte bir bavul görmek aslında çok da şaşırılacak bir şey değil. Ancak bu bavul yepyeni gözüküyordu. Bu orada çalışan işçilerin her gün karşılaştıkları bir manzara değildi dolayısıyla ve onlar da bu yeni bavulun çöpe atılmış olmasını garipseyerek içine bakmaya karar verdiler. Bavulu açtıklarında çıplak bir şekilde cenin pozisyonunda duran bir kadın cesediyle karşılaştılar. Tabii hemen polisi aradılar ve kısa süre içinde çöplük artık bir olay yerine dönüşmüş oldu. Yetkililer yapılan ilk incelemelerde kadının kimliğini belirleyebilecekleri bir şeyler arıyorlardı. Ancak ne bir kimlik ne de bir cüzdan bulamadılar. Kadın çıplaktı, bavulun içinde sıkışık bir halde duruyordu ve yanında hiçbir eşya yoktu. Bu aşamada dedektiflerin elindeki tek delil kadının bileğindeki Summer yazılı dövmeydi. Kadının kimliğini belirleyebilmek için parmak izleri alındı ve kendisinin 4 çocuk annesi 29 yaşındaki Summer Lee Baldwin olduğu ve uyuşturucu bağımlısı bir seks işçisi olduğu ortaya çıktı. Summer'ın otopsi raporuna göre cesedinin bulunmasından yaklaşık olarak 24 saat kadar önce öldürülmüştü. Cinsel saldırıya maruz kalmıştı ve vücudunun çeşitli yerlerinde toplamda 50 kadar kült cisim travması vardı. Bu darbelerin çoğunu ise kafasına almıştı. Ayrıca katilinin onu boğmaya çalıştığı da yine otopsi raporunda yer alıyordu. Ancak Summer'ın ölüm sebebi bunlardan hiçbiri değildi. Çünkü Summer tüm bunlara rağmen hayatta kalabilmeyi başarabilmişti. Ki zaten ölümüne sebep olan şey de tüm bunlardan sonra içine koyulduğu bavuldu. Summer'ın otopsi raporuna göre kesin ölüm nedeni olarak pozisyonel asfiksi yazıldı. Yani genç kadın bavulun içine cenin pozisyonunda koyulana kadar hayattaydı. Ancak bavulun içinde durduğu sıkışık şekil ve haliyle bavulun içindeki oksijenin yetersizliği nedeniyle Summer bavulda havasızlıktan boğularak ölmüştü. Ayrıca yine otopsi sonucunda anlaşıldığına göre Summer bu vahşi cinayete kurban gittiği sırada 10 haftalıkta hamileydi. Bu aşamada kurbanın kimliği ve nasıl öldüğü biliniyordu ancak failin kim olduğuna dair elde herhangi bir şey yoktu. Ve bu amaçla delil olarak kullanılabilecek tek materyal de Summer'ın cansız bedeninin içinde bulunduğu bavuldu. Bu yeni ve oldukça temiz olan bavulun kulpunda muhtemelen öncesinde üzerinde fiyat etiketi olduğu düşünülen bir etiket vardı. Ayrıca bavulun cebinde de küçük bir başka etiket daha bulundu. Bu etiketin üzerinde ise bavulun evrensel ürün kodu yer alıyordu. Dedektifler bavulu araştırdıklarında sadece Walmart adlı mağazalar zincirinde satılan bir model olduğunu fark ettiler ve ardından da çevredeki en yakın Walmart'a giderek kontrol etmek istediler. Gerçekten de aynı tür bavuldan birçok bavul mağazada satıştaydı. Bunun üzerine az önce bahsetmiş olduğum evrensel ürün kodunu kullanarak son 48 saat içinde aynı bavuldan kaç tane satıldığını buldular. Son 48 saatte aynı bavuldan 2 tane satılmıştı. Ve bunlardan biri 12 Eylül günü öğleden sonra saat 3'te bir kadına satılırken diğeri ise 20'li yaşlarındaki bir adama satılmıştı. Kadın şüpheli olarak değerlendirilmedi ve dedektifler diğer alıcıya yoğunlaştılar. Mağazanın güvenlik kaydı görüntülerine göre fit gözüken kısa saçlı bu adam alışveriş sırasında yeşil bir tişört giyiyordu. Adamın hareketleri alışveriş sırasında oldukça sakin ve kontrollüydü. Kendinden emin bir hali vardı. 13 Eylül günü gece saat 3.30'da bavulun yanı sıra bir çift de lateks eldiven alarak kredi kartıyla ödemesini yapmış ve ardından da mağazadan çıkarak büyük kırmızı pick-up'ına binerek uzaklaşmıştı. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama az önceki cümlemde aslında çok önemli bir detay vardı. Ve bu detay kamera kayıtlarındaki adamın kimliğine hızlıca ulaşılabilmesini sağladı. Kayıtlardaki adam alışveriş sonrasında ödemeyi kredi kartıyla yaptığı için dedektifler bu kişinin 25 yaşındaki Rosendo Rodriguez olduğu bilgisine kolayca ulaşabildiler. Rosendo bir denizciydi ve o sıralar Lubbock'ta olma sebebi de bu alanda bir eğitime katılmış olmasıydı. Rosendo, Holiday Inn isimli kongre merkezi olarak da kullanılan bir otelde kalıyordu burada kaldığı sırada. Ve en son 9 Eylül tarihinde giriş yapmıştı. Ancak daha sonra farklı bir lokasyondaki bir başka Holiday Inn'de kalmak istediğini belirtti. Ve buraya Rosendo Rodriguez yerine Thomas Rodriguez ismiyle giriş yaptı. 15 Eylül'de yani Summer'ın cesedinin bulunmasından 2 gün sonra Rosendo hakkında bir tutuklama emri çıkartıldı. En son kredi kartıyla otel ücretini ödediği için bazı polisler otele giderken bazıları ise Rosendo'nun ailesinin yaşadığı San Antonio'ya doğru 6 saatlik bir yolculuğa çıktılar. Bir yandan da bazı polisler Texas Midland'dalardı çünkü Rosendo kullandığı büyük kırmızı pick-up'ı buradaki kiralama şirketine geri iade etmişti. Rosendo'ya kiralanan araç bulundu ve fotoğraflandıktan sonra potansiyel deliller bulunabilmesi amacıyla arandı. Rosendo'nun kaldığı otele giden polisler ise odaya girdiklerinde oranın bir olay yeri olduğunu ilk andan anlayabilmişlerdi. Yatağın hemen yanındaki halıda kurumuş bir kan gölü vardı, yatak ve çarşaflardaysa sıçramış kan lekeleri bulunuyordu. Oda bu genel bakışın ardından detaylı bir biçimde incelendiğinde Walmart poşetleri, boş kondom ambalajları ve yeni bir bavula ait etiket bulundu. Ayrıca Rosendo'nun odasının bulunduğu kattaki koridorun sonunda bulunan çöp kutusunun içinde de lateks eldivenler vardı. Yapılan DNA analizleri sonucunda otel odasındaki halıda ve yatakta bulunan kan lekelerinin Summer'a ait olduğu görüldü. Koridordaki çöpte bulunan eldivenlerde ise hem Summer'ın hem de Rosendo'nun DNA'sına rastlandı. Tüm bu delillerin ardından yetkililer Rosendo'nun otel odasına girerken kullandığı kartın geçmişteki kullanım zamanlarını incelemeye başladılar. 12 Eylül gecesi Rosendo odasındaydı kart kayıtlarına göre. 13 Eylül gecesi ise saat 12.30'da Summer'la birlikte odaya giriş yapmıştı. Bir sonraki kayıt gece 3 civarındaydı ve zaten bundan yaklaşık olarak 20 dakika kadar sonra da Walmart'taki güvenlik kamerası kaydına göre bavul ve eldivenleri satın almak için mağazadaydı. Otel odasına giden dedektiflerin kaydettikleri bu ilerlemenin yanı sıra Rosendo'nun ailesinin yaşadığı yer olan San Antonio'ya giden polisler de elleri boş dönmediler. Çünkü Rosendo o sırada orada ailesiyle birlikteydi ve hiç vakit kaybedilmeden 15 Eylül'de tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Rosendo konuşmayı reddetti ve avukatını istedi. Tabii bu arada otel odası gibi Rosendo'nun yakalandığı ev de arandı. Burada da Rosendo'nun kişisel bilgisayarı, cep telefonu, kiralık arabayı bıraktıktan sonra eve dönmek için aldığı otobüs bileti ve olay gecesi Walmart kamera kayıtlarına üzerinde olduğu gözüken yeşil tişört bulundu. Rosendo'nun bilgisayarı incelendiğinde ise dikkat çekici detaylar artmaya devam ediyordu. Çünkü eve döner dönmez Summer Baldwin hakkında ve Lubbock çöplüğünde bir beden bulunup bulunamaması ile ilgili internet aramaları yapmıştı. Ancak çok geçmeden bu konuyu düşünmeyi bırakmış anlaşılan ki bunlardan sonraki internet aramaları çeşitli online arkadaşlık ve buluşma uygulamaları bulmak üzerine yoğunlaşmış bir haldeydi. Rosendo sorgusu sırasında cinsel istismar kesinlikle reddetti ve aralarında iki tarafın rızasına dayalı bir birliktelik yaşandığını iddia etti. İfadesine göre bu birliktelik sırasında da korunmuşlardı ki bu da zaten neden Summer'ın bedeninde Rosendo'nun DNA'sının bulunmadığını açıklayabilir aslında. Rosendo'nun o gece hakkında anlattıklarına göre Summer o sırada uyuşturucu madde kullanıyordu ve Rosendo da bunu hiç onaylamadığı için ona engel olmaya çalışmıştı. Ancak Summer birdenbire delirmiş gibi eline aldığı bir bıçakla Rosendo'ya saldırmıştı. Rosendo da bunun üzerine kendini koruma içgüdüsüyle onu boğarak ölümüne sebep olmuştu. Ancak bu hikaye bulunan delillerle ve Summer'ın otopsi raporuyla hiç tutarlı değil. Çünkü daha önce de bahsettiğim gibi Summer'ın bedeninde 50'ye yakın darbe izi ve kesik var. Ancak buna rağmen Rosendo'nun herhangi bir yerinde yara yok. Yani olay Rosendo'nun söylediği gibi olmuş olsaydı hem Summer bu kadar fazla yara almamış olurdu hem de kendisi olması beklenen gibi yani kendisine bıçakla saldırılan bir insanda olmasını bekleyebileceğimiz gibi savunma yaralarına sahip olmuş olurdu. Şimdi Summer Baldwin hakkında konuşmaya biraz ara verip başka bir olaydan daha bahsetmek istiyorum size. Evet, Rosendo'nun öncesinde bir sabıka kaydı yoktu ancak bu durum onun polisle ilk karşılaşması değildi. 2004 yılında yine Lubbock'ta kaybolan genç bir kızın soruşturmasına dahil edilmişti ama bu soruşturma boyunca şüpheli olarak değerlendirilmemişti. Summer'ın cinayetinin ardından Rosendo sorgulanıyorken Texas Bölge Savcısı Matt Powell'ın iki olay arasında bağlantı olduğunu düşünmesi üzerine Rosendo'ya bir teklif sunuldu. Şeytanla anlaşma olarak tanımladıkları bu teklife göre eğer Rosendo 16 yaşındaki Joanna Rogers vakasıyla ilgili herhangi bir şeyi biliyorsa ve eğer yetkililerin genç kızın bedenini bulmalarına yardım ederse Summer'ın davasına idam cezası yerine ömür boyu hapis sistemiyle yargılanacaktı. Rosendo teklifi kabul etti çünkü Joanna'nın başına ne geldiğini tam olarak biliyordu. Rosendo'nun anlattıklarına göre kendisi Lubbock'ta yaşarken Joanna ile evleri yaklaşık olarak 20 dakika kadar uzaklıktaydı. 2004 yılının 4 Mayıs'ında erken saatlerde Joanna Rosendo'nun evine gitti ki bu telefon kayıtlarıyla da doğrulandı. Hatta Joanna gitmeden önce Rosendo onu 2 kez aramıştı. Bu aramaların ilki 10, ikincisi ise sadece 1 dakika sürmüştü. Joanna Rosendo'nun yaşadığı yere gittikten sonra Rosendo'nun iddiasına göre karşılıklı onaya dayanan bir birliktelik yaşamışlardı. Ancak Joanna sonrasında kendisinden para talep edince Rosendo ona ödeme yapmayı reddetmişti. Bunun üzerine Joanna onu tehdit etmeye başlayarak eğer ona para vermezse polise gidip kendisinin 16 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıda bulunduğunu anlatacağını söylemişti. Bunun üzerine tartışmaya başladılar ve durum hızlıca fiziksel bir hal aldı. Ardından da Joanna'nın Rosendo tarafından boğularak hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Bundan sonraki süreçte de Rosendo bir bavul aldı, Joanna'nın cansız bedenini bavula yerleştirdi ve tahmin edebileceğiniz gibi bu bavulu da bir çöplüğe attı. Rosendo'nun soğukkanlılıkla ve pek de bir duygu belirtisi göstermeden verdiği bu bilgilerin üzerine yetkililer bir an önce Joanna'nın çöplükteki bir bavulun içinde olan cansız bedenini bulabilmek amacıyla çalışmalara başladılar. Çöplükte yapılacak bu aramalar için valilik 100 bin dolar yardımda bulundu ve 2 aylık bir süreç başlatılmış oldu. Arama çalışmaları sırasında Texas'ta hava bunaltıcı derecede sıcaktı ve yaklaşık 3 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 2 yıldır birikmiş olan çöplerin arasında bir bavul arıyorlardı. Yaklaşık 2 aylık bir arama çalışmasının ardından Joanna'nın cansız bedeni tıpkı Rosendo'nun anlattığı gibi bir bavulun içinde bulundu. Summer Baldwin'in cinayeti için yapılacak olan duruşmaya bir gün kala Rosendo yapmış olduğu suçluluk anlaşmasından vazgeçtiğini ve mahkemede şansını denemek istediğini açıkladı. Bunun üzerine savcılıkta idam cezasını yeniden masaya yatırdı. Böylece Rosendo'nun kaderi 12 kişilik jürinin ellerine bırakılmış oldu. Olayların medya sayesinde çevrede fazlasıyla yankı uyandırması ve bunun Rosendo'ya karşı adil bir yargılama yapılmasının önüne geçebileceğini düşünülmesi sebebiyle mahkeme Lubbock'ta değil 160 kilometre kadar kuzeyindeki Randall'da gerçekleştirildi. Ancak hatırlatmak istiyorum ki bu duruşma Summer'ın cinayeti için yapılacaktı ve mahkeme sırasında Joanna'dan bahsedilemezdi. Çünkü Rosendo itiraflarını anlaşma içindeyken yapmıştı. Bu nedenle de mahkemede jüri olacak 12 kişinin Joanna'dan haberi yoktu haliyle. 26 Mart 2008'de Rosendo iki ayrı suçlamayla yargılanmaya başlandı. Bunlardan ilki cinsel saldırı sırasında işlenen cinayet, diğeri ise iki ya da daha fazla kişinin öldürülmesiydi. Ancak burada bahsettiğim diğer kişi Joanna değil. Başlangıçta Summer'ın otopsi sonuçlarını anlatırken de bahsettiğim gibi genç kadın öldürüldüğünde 10 haftalık hamile olduğu için bebeğinin ölümü de suçlamalara dahil edildi. Savcılık Summer'ın bedenindeki travmaları anlatması için kürsüye bir patolog çıkardı. Ve jüriye de Summer'ın otopsi raporunun sonuçları açıklandı bu sayede. Ardından bölge savcısı Paul, Summer'ın bedeninin içinde bulunduğu bavulu kürsüye getirerek jüriye gösterip Rosendo'nun Summer'a son istirahatgah olarak bu bavulu layık gördüğünü söyledi. Daha sonra da bavulun içine 3 tane gül bıraktı. Bunlardan biri Summer için, diğeri Summer'ın henüz anne karnında 10 haftalıkken doğmadan hayatını kaybeden bebeği için ve sonuncusu ise Joanna içindi. Ancak jüri üyeleri son gülün kim için bırakıldığını bilmiyorlardı. Jüri 3 saate yakın bir müzakerenin ardından Rosendo'nun Summer'a karşı işlemiş olduğu cinsel saldırı ve cinayet suçlarından suçlu olduğuna karar verdi. Bir sonraki mahkemede Rosendo'nun cezası belirlenecekti. Bu mahkeme sırasında Rosendo'nun geçmişinde yer alan ve hepsi hemen hemen aynı şeyleri yaşamış olan 5 kadın ortaya çıktı. Bunlardan birinin lisedeyken, diğer dördünün ise üniversitedeyken Rosendahl ile yolları kesişmişti. Hepsi başlangıçta yakışıklı bir centilmen olduğunu düşündükleri bu adamdan etkilenmişlerdi. Ancak sonrasında işler hızlıca değişmişti ve Rosendahl bu kadınların hepsine cinsel saldırıda bulunup ardından da gözlerini korkutarak konuşmamalarını sağlamıştı kadınların anlattıklarına göre. Bu arada mahkemenin Joanna ile ilgili olmadığını söylemiştim ancak Rosendahl'ın onu da öldürmüş olduğu gerçeği açıklanmasa da genç kız hakkında da bir iki bilgi jüriyle paylaşıldı. Örneğin Rosendahl'ın internette Summer'ın cinayetiyle ilgili haberleri aratırken bir yandan da Joanna'nın kayboluşuyla ilgili haberlere göz attığı ve bilgisayarında indirilmiş şekilde bulunan Joanna'nın bazı fotoğrafları olduğu bilgileri jüriyle paylaşıldı. Rosendahl'ın tarafı ise onu savunmak için kürsüye aile üyelerini çıkardılar ve genel olarak kürsüye çıkan kişiler Rosendahl çok iyidir, iyi kalplidir, harika bir insandır gibi şeyler söylediler. Sadece babası tüm bunlardan farklı olarak kendisinin önceden bir alkolik olduğunu ve ailesine şiddet uyguladığını, oğlunun da bu durumdan son derece etkilendiğini söyledi. Rosendahl'ın annesi ise onun 6 yaşındaki bir çocuğun babası olduğunu söyleyerek duruma duygusallık katmaya çalıştı. Ama zaten Rosendahl o zamana kadar oğlunu hayatı boyunca sadece 3 kere görmüştü. Yani babaydı evet ama bir baba figürü olarak çocuğun hayatında zaten rol almıyordu. Bu mahkemenin sonucunda da 2,5 saatlik bir müzakere sürecinin ardından jüri üyeleri kararlarını vererek Rosendahl Rodriguez'in idam cezası almasını önerdiler. İdam cezasının kesinleşmesinin ardından Rosendahl'ın avukatları birçok kez temyiz başvurusunda bulundular. Ancak hiçbir sonuç vermedi. Hatta başvurdukları yüksek mahkeme tarafından en son Rosendahl'ın idamından 30 dakika önce reddedildiler. Reddedilme sebepleri ise başvurularının uygunsuz, zamansız ve haksız olmasıydı. Rosendahl idam edilmeden önce söylemek istediği son bir şey olup olmadığı soruldu ona. Ve ardından da Rosendahl 7 dakika boyunca oradaki insanlara Texas'ta idam cezası kalkana kadar iş yerlerini boykot etmeleri gerektiğini söyleyip başvurularının üst mahkemeler tarafından reddedilmesinden yakındı. Önceki süreçte de olduğu gibi ölmeden önce de hiçbir pişmanlık belirtisi göstermedi işlemiş olduğu cinayetlerle ilgili. Bu 7 dakikalık konuşmanın ardından Rosendahl Rodriguez 27 Mart 2018 günü saat 18.46'da idam edilerek hayatını kaybetti. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Olayla ilgili kişi ve mekanların fotoğraflarını Suç Konusu adlı Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Ayrıca olayla ve genel olarak bölümle ilgili yorumlarınızı da yine aynı Instagram hesabındaki ilgili postun altında benimle paylaşabilirseniz çok sevinirim. Umarım keyifle dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.